Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta yine kimya saadetten başlamıştık. İnsanın yapısı ne olduğu. Yani hocam İmam Gazali o zaman bunun deneyini yapmış. Bütün azalarımı diyor yani kapattım. Gözümü, kulağımı, burnumu. Kalbimle, ruhumla var olduğumu fark ettim diyor hocam. Hani düşünüyorum, varım diyorlar ya
evet.
Filozoflar. Hocam yani bu Gazali çok dehşet bir insan. İnsanın ruhunu böyle avucuna almış sanki bedenini. Yerli yerine bütün azalarımızı yerleştirmiş. Dört ana sıfatımız var demişti hocam. Hayvani sıfatlarımız, yırtıcı ahlakımız, şeytani vasıflarımız. Hocam bu şeytani vasıfıyla alakalı şöyle diyor Kaşani Hazretleri. İnsan diyor hayvani günah işlerse hayvan seviyesine düşer. Tevbe etmesi mümkündür. Geri gelmesi daha kolaydır. Çünkü bir alt özelliğini kullanmıştır.
Hmm.
Ama diyor şeytaniyet yapar, iftira atarsa, insan dolandırırsa onun diyor tevbesi daha zordur. Çünkü o melek tarafı olan aklını kötüye kullanmıştır. Yani bir üst mertebenin istismarını yapmıştır. Çünkü hayvanda hocam akıl yok ya.
Evet.
Sanki hocam şöyle hani yani haram yiyen, şey, özür dilerim yani hani böyle oruç tutmayan, işte namazını ihmal eden adam, hayvani zevklere düşkün olan bir insan, dağın eteğinden düşmüş gibi oluyor. Başkasını kandıran, insanları dolandıran insan ise dağın zirvesinden düşmüş gibi oluyor sanki, öyle anladım ben.
Evet, öyle bir kategori farkı var tabii. Bir de sonuçta diyelim ki hırs kimde var kabul edilir hocam, daha çok domuzda. Mesela köpekte düşmanlık, kurtta fesat, tilkide hile, maymunda ihtiras. Mesela şehvetin sembolü o anlamda, cinsel şehvetin sembolü eşek. Ama diyelim ki şeytan bütün bunların hepsini kapsıyor yani. Hepsinden var onda yani.
Onları da kullanıyor evet. Ama onun da üstüne çıkıp daha başka insanları da fesada
evet.
götürüyorsunuz. Hocam şimdi diyor ki bu üçü biraz kontrol etmemiz gereken. Ama sizin dediğiniz gibi geçen hafta hocam bunların hepsi lazım. Yani yeme içme iştahımız olmasa, cinsel evet. olmasa insan nesli kururdu şu ana kadar. Öfke olmasa düşman gelir veya vahşi hayvan saldırır, kendimizi savunamazdık. Aldatmanın hocam bir şeyini bulamadım ben. Onun herhalde hiçbir ortası yok, caiz tarafı yok.
Orada sahici olacak insan yani. Yanlış şeyin o öbürür. Denge hakikaten önemli yani hocam. Şimdi denge derken tabii dengede bir miktar esneklik vardır. Mesela hocam dünya güneşe en yakın olduğu zaman 147 milyon kilometre yakın oluyor. En uzak olduğu zaman 152 kilometre.
152 milyon.
Milyon kilometre.
5 milyon kilometre var.
Evet %3.3. %3'lük bir esneklik payı var. Şimdi mesela dünya güneşe 147 değil de 120 kilometre yakın olsaydı, 120 milyon kilometre yakın olsaydı muhtemelen yaşanmaz olacaktı. 152 milyon kilometre uzakta olmakta sakınca yok ama 170 milyon kilometre uzakta olsaydık o zaman da donacaktık. Denge önemli ama bizde hani milimetrik denge derler ya, orada çok abartıyorlar. Yani işte dünya bir santim yakın olsa, bir santim uzak olsa, bir santim olsa yanardı, bir
o
santim uzak
değil yani.
O kadar değil. Yani denge dediğimiz şeyin de bir esneklik payı var yani. Hmm. İşi böyle obsesif kompulsif hastaların denge anlayışına getirmemek
hocam
lazım yani.
Hocam geçen bir yerde duymuştum. Bir beyefendi gözlemeyi falan çok seviyormuş ama çok acayip adam böyle vesveseliymiş. Bir gazete kağıdını veya beyaz kağıdı kesip bu büyüklükte bana gözleme pişirilecek, eve gönderiyor hocam gündüz. Yani büyük de olmayacak ya Allah aşkına. Ya neticede gözleme bu. Birazcık ince, birazcık kalın. Küçük büyük olmasının kime ne zararı var?
Kendine zorlaştırıyor hayatı. İnsanlara da zehir ediyor hayatı. Hakikaten şey.
Evet.
Böylelerinin ağzının ve davranışların payını vermek lazım yani.
Çünkü orada aşırı mükemmeliyetçilik sanki tanrılığa doğru gidiyor. Yani ben o kadar
kusursuzluk.
Her şey kusursuz olmalı. Evet, başkasının hizmette hocam bu olabilir de kendimize bir şey isterken, ararken bu mükemmeliyetçilik baş belası dediğiniz gibi.
Evet, bir de şey, bu insanlara bir miktar tahammül edebiliriz. Ama aşırı tahammül yanlış hocam, çünkü o zaman bu insanlar talepleri daha da artıyor. problemleri daha da artıyor. Artı her önüne gelene bu şekilde davranmaya kalkabiliyor yani. Bir yerde dur demek lazım bu insanlara. Yakınımız ve sevdiğimiz de olabilir. Sonuçta bu bir şey. Tırnak içinde hastalık. Yani bir insana gözü böyle artık kapanacak düzeye gelmiş bir insana bir gözü rahatsızlık nedeniyle doktora git demek ne kadar doğal bir şeyse bu kadar nobran Mevlana'nın deyişiyle gönül kırıcı, küstah tipleri de haddini kazanması için yönlendirmek lazım yani.
Hocam Mevlana'daki o hikayeyi hatırlarsanız hani avcının birisi bir ayıyı bir yılanın elinden kurtarmış. Boğa yılanı ayı yakalamış, yiyecek, ok atmış, öldürmüş neyse. Ayı dost olmuş bu avcıya.
Evet.
Birkaç arif insan oradan geçerken misafir olmuşlar bu avcının kulübesine. Demişler ki avcı efendi sen bu ayıyı bırak. Ayıdan dost olmaz. Avcı kızmış. Ya demiş ne diyorsunuz? Bu avcı bu ayı benim yükümü taşıyor. Bana dağdan bal getiriyor belki. Benim hizmetimde onu kıskandınız değil mi demiş. Ben bu ayıyı atacağım şimdi. Siz biraz ileride ayın gönlünü edip alıp götüreceksiniz. Olmaz demiş bırakmam. Ya etmeyle ama bak insana insandan dost olur. Ayıdan dost olmaz deseler de biliyorsunuz hocam bir kere sonra en sonunda ayı almış değirmen taşında büyüklükte bir taşı
sineği kovacak
korumak için vurmuş öldürmüş. Şimdi hocam bazen hakikaten böyle dediğiniz gibi burada gerçi İmam Gazali köpekten domuzdan bahsediyor insanın fıtratında. Ayı tip insanlar da var böyle yani insanı kırıp geçirmekten zerre kadar rahatsız olmayan katı kalpli.
Hatta bunlar şey zanneden işte mesela ayı marifet bunu yaparken zanneden. İyilik yaptığını düşünüyor. Hani şey olsa hocam ben şey bazen diyorum iyilik yaptığını düşünerek kötülük yapanlar kadar tehlikelisi yok. Şimdi kötü birisi kötülük yapar diye zaten sen gardını alıyorsun. Artı o insan zaten kendi kendini de kötülük yapma bilincinde farkında olarak bu işi yapıyor yani. Ama öbür taraftan hocam ona desen ki kötülük yapıyorsun. Kötü der ki evet kötülük yapıyorum yani. Ama kendinin iyi olduğunu düşünüp de kötülük yapan insanlar var. Bunları ayıktırmak çok müşkil. İnandıramazsın ona kötülük yaptığına. Çünkü o kendini şey hissediyor. Meleksi hissediyor yani.
Hocam bunlar cehli mürekkep diyorlar. Hani bilmediğini bilmek bir cehalettir ama adam bilmediğini biliyor en azından. Bilmediğini de bilmemek.
Bilmiyor ve şey daha kötüsü iyi biliyor kendini. Bu bir de iyi hocam, biliyor, melek gibi biliyor.
Aynen.
Ya hocam bu melek kendini meleksi olarak algılayan insanlardan çok çekiyor insan ya.
Hocam tabii bu çağımızda biraz bu narsizm çok arttı ya. Herkes ben iyiyim, ben hoşum, ben güçlüyüm, her şeyin iyisine layıkım. Zamanla bu insanda esasında bir yine kibir şeytanı da giriyor hocam. Bir
yani tırnak içinde dindarlık içinde de bir şey üretebiliyor yani. Narsizm üretebiliyor yani.
Hocam aramızda kalsın. En tehlikeli narsizm dindarlığın ürettiği narsizm. Çünkü adam senin savunma şeyin de eline alıyor. Bak ben dindarım diyor. Bana karşı savunmaz. Yani bununla alakalı mesleğimde çok güzel beyitler vardır. Hikayeler de vardır. Adamın birisi avcı zahit kılığına girip yem sepiyor. Kuşlar gelmişler. Diyorlar ki avcı efendi bu yemler kimindir? Hani yiyebilir miyiz? Açız. Hani orada uzun hikaye de o da hepsini anlatmayacağım. Sonra hatırlarsanız o kuşu yakalayıp işte zarar verince kanadını kırınca Hazreti Süleyman'a gidiyorlar. Diyor ki bunun kolunu kırın avcının. Yok efendim diyor kuş.
Kısasa kısas diye.
Da, şu derviş kıyafeti üzerinden çıkarın. Zahit kıyafetini çıkarın ki ben onu zahit diye aldandım. Yoksa aldanmazdım. Derviş kıyafeti giymiş. Sarık
i̇yi insan iyi.
Bundan bana zarar gelmez diye. Şimdi kolunu kırsanız yarın iyi olacak. Ama kıyafeti bir daha giymesine hiç izin vermezseniz artık kimseyi aldatamayacak şeytan hocam hikayede de vardı biliyorsunuz. Şeytaniyetin bence en kötüsü de bu FETÖ hadisesinde gördük ya hocam bunu.
Evet.
Yani hocam en dinsiz ateist kesimlerin bin sene ulaşamayacağı aileye bu FETÖ yapılanması biliyorsunuz çok rahat ulaştı. Ve ne yaptılar? Güzelim Müslüman ailelerin içinden maalesef çok kurban seçtiler kendilerini. Hani dediğiniz gibi dinin narsizm hocam daha tehlikeli.
Evet. Allah muhafaza etsin.
Peki hocam bunun şeyini biliyor musunuz? Ben söyleyeceğim yoksa söylemezseniz. Sufiler bunun da bir çaresini bulmuşlar. Tekkeye bu tür narsistler çok gelmesin diye. Tekkeye ilk gelen adama tuvalet temizliğinden başlatıyorlar. Narsist insan gelirse tuvalet temizler mi?
Evet.
Ondan sonra bulaşık yıkatıyorlar. tekkenin temizliğini veriyorlar.
Bursa'nın kadısına pazarda ciğer sattırıyorlar yani.
Ki adam da yani ya ben büyük adamım be, ben çok her şeyin iyisine layığım, psikolojisi olmasın diyor hocam. Şimdi hocam dördüncü şey.
Ama hocam tekkede de bir şey var, o geldi aklıma. Şimdi hani ne olursan ol gel söylemi tasavvufa çok yakıştırılır. Ama geldiğin gibi kal da demiyor yani.
Gel ve
tamam
değiş.
Gel he, ama geldiğin gibi kal demiyor. Şimdi ama bunu da böyle çok nezaketli bir dille anlatıyorlar. Şimdi normalde ayakkabını çıkararak dergaha giriyorsun ya. Yönü neresi? Dergahın içini gösteriyor. Şimdi böyle nobran tipler, küstah tipler, haddini bilmeyen tipler böyle hiç iyileşme belirtisi iyileşme belirtisi hiç görmeyince dervişler şey dermiş. O girip oturduktan sonra ayakkabısını kapıya doğru çevirilmiş yani çıkışa doğru. Yani çıkarken ayakkabısını görecek, ha bak sen kovuldun mesajını alacak yani. Yani öyle şey yok. Tasavvufta böyle olur olmaz herkesin öküzlüğüne özür, katlanmak diye bir şey yok yani.
Evet hocam, yine de yani Sufi'den çok sabırlı olduğu için çok kolay kolay da bir adamı göndermiyorlar.
Ha nerede gönderiyordur hocam? İflah olmayacağını hissettiği yerde gönderiyor.
Zarar vermeye başlamışsa.
Ve başkalarına zarar veriyor. Sonuçta bir okul, her dergah bir okul yani. Orada başkalarına bir hastalık bulaştırıyorsa o zaman.
Tabii ki. Tabii ki. Şimdi hocam ne dedik ki? Hayvaniyet, subuiyet yani saldırganlık ve aldatma. Hocam bugün de Allah bilir ya psikolojik sorunların çoğu buradan kaynaklanıyor. Özellikle hocam bu öfke kontrolü bizde çok kötü. Çünkü hocam nereden biliyorsunuz? Yurt dışında da kaldık. Gazete okuyorsunuz. Bizim gazetelerimiz belki çok abartıyor da olabilir biraz. Bu tür kötü haberler ama yani adama işkence yapıp bunu YouTube'a yükleyen, eşinin gözü önünde veya anne babanın gözü önünde çocukları döven, tersi çocuğun gözü önünde anne babayı döven, birbirini döven eşler var hocam. Yani bugün nedir bunun sonu? Allah aşkına çok üzülüyorum şahsen. Hani milletimizin bu gidişatı.
Hocam bunun pek çok sebebi var. Bir tanesi şu. Dürtü kontrolü deniyor psikolojide. Yani içinden böyle bir şey seni dürter. Bu şey yani gelenekte hangi kavram buna tam olarak karşılık geliyor bilmiyorum. Onu insan o dürtülerini kontrol edebilmesi gerekiyor. Mesela diyelim ki bir şey yemek istiyorsun ama yani sahibi sen değilsin. Sahibinden de izin alacak sahibi yok ortada. Kendine mukayyet olacaksın. Ya da kızdın. Kızdığın gibi yumruğunu sıkıyorsan ya da kızdığın gibi ağzından bir küfür çıkıyorsa falan. Şimdi bu dürtü kontrolü internetle birlikte çok azaldı. Çünkü internette insanlar böyle fren sistemini kullanmadan sadece gaza basarak hocam
gidebiliyorlar.
Gidebiliyor.
Sanal
çünkü tostamıyor çünkü orada. Tostluyor da tostladığını hissetmiyor yani. Dümdüz gidiyor. O nedenle internetin böyle travmatik bir şeyi var. İnsanlar üzerinde dürtü kontrolünü azalttı. O nedenle öfke kontrolünün azalmasının, öfke patlamalarının bir nedeni internet. Sadece internet değil tabii.
Bir tanesi de o.
Şimdi şöyle denebilir ya, işte orada gerçek hayat. İşte internetteki alışkanlıklar zamanla şeye yansımaya başlıyor hocam. Gerçek hayata yansımaya başlıyor.
Sanal alemden gerçek hayata
gerçek yansımaya. Hayata yansımaya başlıyor.
Eyvallah. Hocam şimdi Gazali Hazretleri buyuruyor ki insan yani hayvan durumuna düşebilir. Hayvani tarafını, subuyi tarafını kullanırsa. Ama hocam bir de bizim melek tarafımız var. Diyor ki hocam, nerede hocam orası? Yani insan diyor, bir dakika bulacağım. Kendisine verilen akıl nuru ve idrak cevheri ile de insan meleklerin işini yapar. İlim, salah yani iyilik ve perhiz gibi yararlı işler yapmakla halk içinde şerefli ve aziz olur. Kötü ahlak ve çirkin hareketlerden temizlenir, uzaklaşır. Marifet ve kemaliyle şad olur. Cehalet ve akılsızlıktan ağır etmeye, utanmaya başlar. Hocam esasında bizim yani hayvaniyetten başlayıp insanlığa, oradan da melekliğe doğru giden bir hani yol haritamız var.
Evet.
Oraya gitmemiz lazım. Hedef aklımız. Çünkü akıl biliyorsun meleklerin özelliği. Melekler saf akıldan yaratılmış. Şehvet yok, kötülük yok, yalan yok, dolan yok. Bizim de esasında o mertebeye, hatta orayı da aşma imkanımız var.
Evet.
Çünkü onlar da biliyorsun negatif duygular, cinsellik, haset, kıskançlık olmadığı için onların makamları tek düze. Biz en alttan tabiri caizse en zirveye çıkma potansiyeline sahip varlıklarız hocam.
Evet, yani o nedenle bir insan hocam insandan doğdu diye insan olmuyor yani. Mesela leopardan doğmuşsa onun leopar olması banko, garanti.
Garanti.
Evet. Ya da diyelim ki zürafanın yavrusunun zürafa olacağı garanti. Bir çınar tohumundan sadece çınar ağacı çıkar. Mesela çam ağacı çıkmaz. Başka bir şey çıkmaz.
Hatta hocam hani geçen ben anlatmıştım ben size. Mesleğin hikayesi bu. Ortamı farklı bile olsa. Hani bazen ördek yumurtasını tavuğun altına koyuyorlar. Kuluçkada.
Hmm.
Yani 15 civciv çıktı mesela. 14 tanesi tavuk civcivi. Bir tanesi kaz civcivi. O kaz hemen belli şey geldi mi hiç çevresini aldırış etmeden gidip suya atlıyor. Yüzmeye başlıyor yani.
Doğuştan Allah'ın verdiği bir program var. Yani, ona uyuyor yani.
Ördek yavrusu ördek olmak zorunda neredeyse. Hani.
Evet.
Çok istisnai durumlar hariç.
Evet.
Allah onlara o özelliği vermiş. Ama biz hocam öyle değiliz değil mi?
Evet, insan o anlamda kendi programını kendisi yazması gerekiyor. İyi yönde ya da kötü yönde, çalışkan ya da tembel, girişken ya da çekingen vesaire. Bizdeki soru şu hocam, insanın kişiliği çok büyük ölçüde ilk 5 yaşında şey ediyor, oturuyor. Ama ondan sonra insanlar bunu şey zannediyor, doğuştan getirdim zannediyor. Mesela diyelim ki beslenme kültürü var, uyku kültürü var, sohbet muhabbet kültürü var, bir iletişim kültürü var. Ama bütün bunlar aslında o 5 yaşına kadar ailesinden ve çevresinden ne gördüyse bunlar kader değil. Bunlar Allah'ın verdiği şeyler değil. Bunlar değişebilir yani. Atalarımızın can çıkar huy çıkmaz dediği bunlar değil. Bunlar karakterle ilgili şeyler. Doğuştan getirilen şeyler, Allah'ın verdiği şeyler daha temel şeyler yani.
Hocam bu Freud hani hep çocukluk dönemi çok şey yapar ya, referans verir. Sanki orada değişmez gibi değil mi? Onlar biraz da determinist.
O determinist yaklaşık. Evet yani ve bilinçaltının çocukluk döneminde oluştuğunu, insanın bilinçaltının mahkum olduğunu söylüyor. Tamam burada bir miktar değişiklik imkanından söz ediyor vardır. Ama insanı gene de büyük ölçüde bilinçaltının mahkumu olarak görüyor. Öbür taraftan şey de Watson ve Pavlov da insanı çevrenin mahkumu olarak görüyor. Yani hani bir kader mahkumları var. Burada da bilinçaltı mahkumu var. Çevre mahkumu var. O anlamda psikolojiye özgür irade kavramını psikolojiye getiren hocam şeyler. Varoluşçu insancı psikologlar esas olarak yani. Ve irade son derece insan için önemli bir şey. Yani irade yoksa o zaman insanların bitkilerden ve hayvanlardan ne farkı kalır ki yani?
Aynen öyle hocam. Hayvanın iradesi yoktur. Hayvan yapmak zorunda olsun, yapmak zorundadır yani.
Evet.
Şu koyunu yemeyeyim de başkası yesin, infak edeyim demez.
Evet. Dolayısıyla şey, buna göre insan kendini değiştirebileceğine ve geliştirebileceğine inanması lazım insanın. Bunun önündeki en büyük engel buna inanmamak. Yani değişebileceğine ve gelişebileceğine insanlar inanmadığı için kendini geliştiremiyor. Siz geçen İmam Gazali'den atfen söylemiştiniz. Aslında bu gizli tembellik diyordu İmam Gazali.
Aynen.
Yani insanlar aslında kendilerini geliştirmek istemiyorlar. Çünkü tembellik var. O zaman ne diyorlar? Ben kendimi değiştiremem diyorlar yani.
Yani kurdun yavrusu kurt olur. İşte koyunun yavrusu kuzu olur falan diye böyle atasözler var hocam. Hani bizim dilimize de yerleşmiş.
Evet.
Armut dibine düşer. Her zaman dibine düşmeyebilir. Hani şu manada yani illa bir insanın babası kötüyse, kötü kumarcıysa mesela. Oğlu da kumarcı olmak zorunda değil.
Evet.
Böyle tipler var. Babası gangster, eşkıya. Oğlu melek.
Evet.
Veya tersi de var. O yüzden hocam hakikaten bu psikoloji de maalesef bu İmam Gazali'nin ortaya sürdüğü işte hayvani ahlak, şeytani ahlak, saldırgan ahlakını bugün böyle terviş eden maalesef psikolojik ekoller de var maalesef.
Yani bu diğer bilimlere de yansıyor hocam. Mesela bakıyorsunuz bazı bilim insanları, Stephen Hawking vardı, MS hastalığı vardı galiba. Konuşma bile konuşamıyordu. Yani dil hareketlerinden hareketle bilgisayar ne dediklerini yazıyordu. Dünyanın en zeki bilim insanlarından birisi sayılıyordu. Mesela astrofizikte adam şey diyordu, oradan hareketle her nedensellik ilkesinin mutlak olduğunu, irade diye bir şeyin olmadığını söylüyor. İnsanların düşünüş ve davranışlarının hepsi diyor aslında atomların hareketlerinden ibarettir diyor. Şimdi al bunu hocam, bu görüşü Cebriye görüşü İslami gelenekleri neydi? İnsan rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. İrade yok. Şimdi astrofizik, orada da irade yok diyor adam yani. Bakıyorsun genetikçiler öyle bir dil kullanıyor ki insanın tüm davranışları genetikle açıklanıyor diyor. Halbuki genetik bir aralık veriyor. O aralık içerisinde insanın tercih imkanları var. Ama bunu küçümsüyor. O zaman ne oluyor? İnsanlar diyelim ki bir seri katil çıkıyor hocam. Sonra diyor ki genetiğim de bu var ki.
Kendini savunuyor.
Yani bu böyle olmamalı yani.
Aslında bunu İmam Gazali diyor ki şeytaniyet, subuiyet hepimizde var diyor. İyi insana bunu kontrol edenler,
evet.
Kötüler ise kontrol etmeyip tam tersine bu taraflarını, kötü taraflarını daha da bir böyle geliştiren negatif manada insanlar diyor. O yüzden hocam isterseniz ikinci baraya girelim. Esas şu meleklik kısmını biraz.
Evet evet. Tam burada hocam şey de söyleyeyim. Mesela insanda neredeyse bütün mikroplar varmış. Doktorlar öyle diyor. Ne zaman ki bağışıklık sistemi bozulur, o zaman o mikroplar insana şey oluyor, egemen oluyor. İnsanı hasta hale getiriyor. Bağışıklık sistemi koruyor.
Hatta hocam Allah bilir bu kurtçuklar, murçukların aslı içimizde var sanki. Yani bir
tabii,
insan ölse
tabii.
Tamamen cama kenarına koysak, dışarıda hani evet. Böyle bir sinek minek gelme ihtimali olmasa yine sen kurtlanıyor değil mi?
Tabii çünkü bizde hocam hücre sayısından daha fazla bakteri var insanda. Ya.
O yüzden
daha fazla bakteri. Yani, biz yoğurt derken ne yiyoruz hocam?
Bakteri yiyoruz.
Bakteri yiyoruz
yani. O zaman hiç kimse kendini savunmaya kalkmasın. Yok yani, hormonlarım demesin diyorsunuz.
Tabii tabii. Şimdi bağışıklık sistemi hocam buraya uygularsak insanın bir iyilik sistemi olacak. O iyilik sistemi içinden gelen, nefsinden gelen kötülükleri ne yapacak? Kontrol altında tutacak. Ama o iyilik sistemi, iyi niyet, iyilik sistemi çöktüğü zaman ne oluyor? O kötülük insana egemen oluyor yani. Yoksa kötülük eğilimi her insan içerisinde olan bir şey yani. Ben yanlış yapmam, ben kötülük yapmam. Böyle bir şey mümkün değil.
Kime yani. Kötü duygu gelmez diye bir şey yok yani.
Gelir. Yani gelir. Önemli olan şu. Ona rağmen sen iyi olarak kalabiliyor musun yani?
Esas mesele o diyorsunuz.
Bir de şu. Bana iyi davranılırsa ben iyi olurum. İyi de önemli olan zaten senin kötü zamanlarda bile, kötü insanlara karşı bile kendi duruşun olanla
İyiliği,
durmak yapmak.
Evet.
Ha ona tepki verebilirsin o ayrı. Ama kötülük yapmak değil yani.
Evet. Hocam kısa bir araya girelim inşallah. İkinci bölümde devam ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için Aziz Abbaycan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin programı beraberce sunuyoruz. Şimdi hocam hani dedi ya biraz önce köpeklik var insanda, domuzluk var, şeytanlık var dedi. Şöyle diyor, köpeğin sevimsiz ve çirkin oluşu şekli, el ve ayak yönüyle değildir. Belki kendisinde bulunan çirkin sıfatlar sebebiyledir. İnsanlara eziyet etmesinden dolayıdır. Yani hocam insanda da hani çok güzel bir insan görürsünüz ama ahlaki, köpek ahlakı ise ona sert bir şey söyler, ona hakaret eder, birini kırar. Yani eli ayağı düzgündür esasında. Eğer hocam
evet.
İnsan sadece biyoloji ve fizik olsaydı yok canım bu insan çok tipi güzel dememiz lazımdı. Halbuki tam tersi değil mi?
Evet.
Şeytan gibi adam, hatta çok özür dilerim hocam bunları ama kullandığı için söylüyorum, köpek gibi adam deriz ya.
Evet.
Sert insanlara.
Hocam Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Kübreviye yolunun piri, şeyi rüyaları yorumlarken mesela şeyi göz önünde bulunduruyor. Diyelim ki hilekar bir insan rüyasında ne görür? Tilki görürse o onun hilekarlığını temsil ediyordur. Eğer domuz görüyorsa o onun hırsını temsil ediyordur. Yani ahlak olarak hayvanlarla bir benzetme yaptığı gibi rüyalarda da böyle bir benzetme yapıyor.
Gördüğünüz hayvana göre
göre rüyayı yorumluyor. Hmm. Yani nefsi emmaredeki, levvamedeki bir insan eğer rüyasında maymun görüyorsa o onun aşırı ihtiras sahibi olduğunun bir alameti. Dolayısıyla buna dikkat etmesi gerektiği şeklinde yorumluyorlar. Eğer kurt görmüşse fesatçı olduğunu, bu konuda dikkat etmesi gerektiği yönünde bir mesaj olarak yorumluyor.
Şimdi hocam bu şeytanla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif var. İnsanoğlundan her fert için bir şeytan vardır. Hatta benim dahi vardır. Allah-u Teala beni ona muzaffer, onu da bana mağlup eyledi. Öyle ki bende hiçbir surette kötülük yaptırma imkanı bulamaz. Yani peygamber dahi bende bir şeytan vardı esasında ama diyor. Ben evet. Onu hocam adam ettim diyor tabiri caizse.
Evet.
Yani böyle melek gibi insan diye bir şey, insan tipi yok. Hani psikologların dediği yani böyle işte kötülük vardır. Genlerin, hepimizin genlerinde var bu kötülük yapma isteği, evet. Arzusu. Tabii bu bir kısmı nefsimizden geliyor, bir kısmı şeytanın vesvesesi. Peygamberimiz ben de vardı, yendim diyor. Siz de yenebilirsiniz diyor aslında bize. Şeytanı etkisiz hale getirebilirsiniz diyor. Şeytanın sözüne kulak vermeyin diyor hocam.
Evet, yani sonuçta insan insan olmak için çaba harcaması gereken bir varlık. Yani leopar yavrusu büyüyünce leopar olacak yani. Ama insan büyüyünce insan olmayabilecek yani.
Şeytan da olabiliyor diyorsunuz.
Evet.
Evet. Şimdi diyor ki yani ben de insanın istenmeyen hırs, şehvet bunlar olmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece hakim akıl işareti ve fermanı olmayınca kötülük isteyen nefis kalkıp oturamaz. Eğer böyle olursa ona anılan güzel ahlaktan bazı haller hasıl olur. Bu onun sade tohumudur. Hakim bir akıl olursa diyor, insanda bu şeytan, nefis, köpeklik, efendim hınzırlık vasıfları yerinden kalkamaz diyor hocam. Yani Allah bize akıl vermiş, akılla iyi kötüyü tabii ruhumuzun ve dinin yardımıyla beraber biz kendimize hani sizin tabirinizle mukayyet olabiliriz.
Evet. Yani sonuçta bunları yok etmek mümkün değil. Sadece kontrol altında tutmak lazım yani. Çünkü insan olmak, insanın sınavı böyle bir sınav.
Evet, şimdi şöyle diyor hocam. Eğer anlatılanın hilafını yapıp nefsi emmareye kulluk kemeriyle sımsıkı bağlanır, ona hizmet mevkiinde olursa onda kötü ahlak meydana gelir ki bu onun isyankarlık tohumu olur. Aklını kullanmaz da nefsine uyarsa diyor hocam, nefsi emmareye köle olur.
Evet.
Ve kendi kendini hocam isyankarlık tohumları içinde büyütür diyor. Ki nefsi emmarenin ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı bu programları dinleyenler biliyorlar. İçimizi kötülüğe emreden,
evet.
Kötülüğü güzel göstermeye çalışan nefsimiz. Nefsimizin tuzakları hocam.
Evet, insan kendini insan etmediği için yeryüzünü de yaşanmaz bir hale getirdi. Şimdi mesela bu pandemi, eğer insan insanca yaşamayı kabul edeydi böyle bir şey olacak mıydı? Olmayacaktı. Küresel ısınma olacak mıydı? Olmayacaktı.
Bir kere bu da yoğun şehir hayatı olmazdı. Daha evet. Böyle şehir dışında, ağaçlar arasında. Şimdi hocam düşünün 20 katlı, 30 katlı binalar.
Evet. Asansör, beton cehennemi yani.
Asansörsüz çıkma imkanınız da yok. Hani yürüyecek, evet. Haliniz de yok 30 katı. Birbirlerimizi dediğiniz gibi hırsın sebebiyle mahvediyoruz. Hocam şöyle diyor. Hani dedi ya biraz önce işte insanda köpeklik, hınzırlık özelliği, evet. Vardır. Eğer böyle bir kimsenin perişan hali uyku aleminde yahut uyanıkken kendisine gösterilseydi, kendini bir hınzırın yahut köpeğin önünde el pençe divan hizmetçisi olarak durduğunu görürdü. Hani hocam siz dediniz ya biraz önce, rüyalarda insan bazen kendi iç halini görür.
Evet.
İşte maymun gibi görür, yılan gibi görür diye. Hocam burada sanki bunu söylüyor biraz. Bazen diyor rüyalarda karşımıza çıkar bu halimiz. Veya gösterilseydi bu şekilde görürdük.
Evet. Rüyalar o anlamda insan için hem manevi anlamda önemli gösterge. Zaten tasavvuf literatüründe bununla ilgili çokça şey var. Yazılanlar var. Mesela psikologlar da birçok psikoloji yaklaşımı da rüyaları çok önemse ve rüyalardan hareketle insana bir şey uygular. Terapi uygular yani.
Hocam Malik Bedir'i Allah rahmet eylesin hocamız. İslam psikolojisinin kurucu babalarından Şubat ayında vefat etti bu sene.
Allah rahmet eylesin.
O Yusuf suresini burada işlemiştik beraber.
Evet.
Tamamen rüyalar suresidir diyor. Rüya ile başlıyor. Sure rüya ile gelişiyor. Ve bir rüyanın yorumundan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a sultan olmasıyla bitiyor sure. Ve biraz bugün tabii bu rüyalardan mana çıkarmayı biz unuttuk. Hatta şöyle demişti hocamız. Biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam diyor ki Yusuf'a, sakın diyor bu güzel rüyanı kardeşine anlatma. Demek kardeşleri de rüyanın tabirini biliyorlarmış. Onların kıskanmasına. Yani şimdi hocam küçük çocuk size geldi dese ki, o ben rüyamda ayı ve yıldızı bana secde eder gördüm dese, hadi oğlum gidişine ya. Gece çok yemek mi yedin, ağır mı yedin? Beni göndeririz. Evet. Yakup Aleyhisselam ciddiye alıyor. Bir de diyor ki aman diyor kardeşlerine söyleme, onlar da anlar rüyanın kalitesinden. Zaten kıskançlar. İyice kıskançlık damarları kabarır diyor. Dediğiniz gibi hocam insanlara çoğu zaman rüyalarında kendisiyle alakalı bilgiler veriliyor ama bizim ilgi alanımız orası olmadığı için biz bu bilgileri de çoğu zaman herhalde hocam
önemsemiyor. Zaten rüyaları artık hocam insanlar önemsemiyor ve ilginç, rüyaları önemsemedikçe hocam hatırlama oranı da çok düşük oluyor. Halbuki bir gece boyunca hocam biz mesela 8 saatlik bir uyku boyunca hocam toplamda 80-90 dakika kadar şey görüyoruz.
Rüya görüyoruz.
Rüya görüyoruz. Çok kısa rüya gördüğümüz söylenir de değil. Yani uykunun 4 evresi var. Hafif uyku evresi var. Uykuyla uyanıklık evresi var birincisi. Sonra hafif uyku. Sonra delta evresi. Sonra REM evresi. REM evresi hızlı göz hareketleri oluyor. Dışarıdan baktığınızda mesela gözler fıldır fıldır dönüyordur yani. Oradan göz kapağından anlaşılıyor. Evet evet. Rüya gördüğü oradan anlaşılıyor. Deniyor ki hani nereden çıkartıyorlar yani 80-90 dakika rüya gördüğünü. Çünkü laboratuvarda yapılan testlerde o esnada insanlar uyandırıldığında herkes rüya gördüğünü söylüyor yani.
Göz hareketleri artınca rüya
oldu evet. Aslında beynin görme merkezinde olay gerçekleşiyor. Ben çocukken düşünürdüm hocam. Acaba kardeşlerim uyurken göz kapaklarını açsam onların gözünde rüyalarını görebilir miyim?
Valla hocam çok ilginçsiniz. Sizden tam iyi psikolog olurum. Bak, o zamandan böyle beni yapmaya meraklısınız.
Oy. Ama yani hiç bunu test ettiğimi hatırlamıyorum yani ama güzel bir şey olurdu
esasında
yani.
Hocam o da cennet ve cehennemin olduğunu gösteriyor. Şöyle yani esasında ruhumuzu gösteriyor. Çünkü ruh göz olmadan görebiliyor. Kulak olmadan duyabiliyor. Çok ilginç değil mi hocam? Yani rüyalar çok sırlı bir alem ya.
Evet. Bu arada şeyden de bahsedelim hocam. Araştırmalar, bilimsel araştırmalar görüyor ki hani renkli rüyalar dileriz ya. Rüyalarımızın çoğunluğu hocam renksizmiş. Siyah beyaz.
Bunu da sanmışlar hocam ya sormasayım.
Onu nasıl anladıklarını bilmiyorum ama onunla ilgili de şeyler var. Çalışmalar var yani. Başka biri de şu. Mesela biz sesli olarak düşünüyoruz ya rüyalarımızı. Aslında sessiz filmler vardı ya, Laurel Hardy'nin filmleri
vardı
gibi.
Evet, evet.
O tarz sessizmiş yani.
Yani dilimiz
sesi biz ediyoruz.
Beynimizde.
Biz çıkartıyoruz oradan. Rengi de biz veriyoruz. Siyah beyaz televizyonda diyelim ki biri tabancayla vurup kafasından bir şey fışkırdığında biz onu kırmızı olarak algılıyoruz. Görüntü gri oluyor ama öyle rüyaların öyle ilginç özellikleri var.
O zaman hocam bazı tarikatlarda rüyaların çok önemli olmasının sebebi bu demek ki. Müritle alakalı bilgileri efendi oradan alıyor ve ona göre müridine yol gösteriyor.
Evet yani nasıl hocam hikayeler sembolizm ise ve orada bir şeyi gizliyor yani bir mesaj var onun içerisinde. Gizlemiyor da onun içine yerleştirmiş yani. Rüyaların içerisine de mesajlar yerleştirilmiş. İnsanın beklentilerini, arzularını, kaygılarını, problemlerini yansıtıyor. Nitekim insanlar hocam ruh hallerine göre rüya görüyor. Yani diyelim ki çok şeyseniz, ruhsal anlamda çok rahatsanız rüyalarınız hoş rüyalar oluyor. Ama ciddi kaygılarınız, endişeleriniz, problemleriniz varsa bu defa da rüyalar görüyorsunuz. Böyle sizi sık boğaz eden rüyalar görüyorsunuz.
Hatta aynı rüyanın farklı yorumları var. İbn-i Sirin'e geliyor iki adam. İkisi de rüyamızda ezan okuduk diyorlar. Birisine diyor ki sen diyor hırsızlık yaptın veya yapacaksın. Diğerine de sen işte güzel bir halde makamda olacaksın diyor. Hacca gideceksin diyor. Çünkü hocam ayette ikisi ezan kelimesi bir hırsızlık için kullanılıyor. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi Bünyamin hırsızlık yapmıyor ama hani öyle yapılıyormuş gibi gösteriliyor ya. Orada feezzene müezzinin oradan birisi bağırıyor. Yani ezan bağırmak manasına. Aranızda hırsız var. Ey işte kafile. Diğerinde ise İbrahim Aleyhisselam insanlara çağır. Ezan oku. Yani ezan gibi yüksek sesle bağırarak hacca çağır insanları şeklinde. Hocam bu ilim çok geniş bir ilimdi bizim tarihimiz ama son zamanlarda bu televizyon çıkalı insanlar çok fazla aksiyon gördükleri için rüyaların kirlendiğini, şuur altımızın kirlendiğini söyleyenler de var.
Tabii. Yani şimdi sinema dünyası, film dünyası, dizi dünyası genellikle problemli konuları ele alıyor. Genellikle sorunlu konular, nahoş konular. Mesela tırnak içinde iyi haberler diye bir başlığa ihtiyaç var hocam. Şimdi eskiden gazetelerde yaygındı. Üçüncü sayfa haberleri denirdi. Orada cinayetler, hırsızlıklar vesaire anlatılırdı yani.
Şimdi birinci sayfaya sanki hocam gelmeye başladı yavaş.
Evet. Gazetede. Şimdi mesela film kategorilerine bakıyorsunuz hocam. Mesela şu filmler çok az. Kendini iyi hissettiren filmler. Yani böyle bir kategori var. Mesela bunlar çok az. Ama diyelim ki arayın, listeler var. Diyelim ki suç filmleri. Aksiyon filmlerinin çoğunluğu zaten vurduğu şey var. Orada da problemler var. Ya da filmlerde bir bakıyorsunuz, yaşlara göre gruplandırılıyor ya. Yazıyor mesela şiddet, cinsellik, argo, uyuşturucu kullanımı falan falan falan. Filmlerin büyük bir çoğunluğu bu kategoriye giriyor.
Hocam şu İmam Gazali'nin saydığımız işte hayvanilik, saldırganlık hocam işte vurmak, kırmak. Bir de aldatıcılık işte hırsızlar, uğursuzlar. Evet hocam biz çok sevdik. Evet. Bu Texas filmlerini hep banka soyarlar nedense. Sanki Texas'ın hepsi bankamış gibi. sanki hocam bu tür filmler insanın şeytani tarafına, hayvani tarafına hitap eden filmler daha bir revaçta hocam. Ne dersiniz?
Evet çünkü böyle bir yönelim o da kapitalizmle iç içe geçen bir şey yani. Kapitalizm bu yola insanı hale getirmek istiyor. Daha manipüle edilebilir, daha edilgen, daha yönlendirilebilir, daha aciz bir hale getiriyor hocam. Yani böyle bir dünyada yaşıyorsun. Dolayısıyla sen kapitalizmin döngüsü içerisinde kal ki kendine bir yaşam alanı üretebilesin yani.
O yüzden hocam valla işimiz bu çağda daha bir zor. Çünkü eski dönemlerde bu kadar hani hayvani taraflarımızı, saldırgan taraflarımızı ifade edemezdik. Mesela siz çocuksunuz. Birkaç çocuğu satarsanız dayak yersiniz.
Evet.
Ama elinize şimdi bir cep telefonu geçtiyse oradan her tarafa bir kötülük yapabiliyorsunuz ve kolay kolay da yakalanmıyorsunuz.
Evet.
Ne bileyim şiddet, hakaret hepsini hocam parmağınızın ucunda şu anda yani. O yüzden
öyle.
Çoluk çocuğumuzu korumak, kendi yapımızı korumak, insanlığımızı korumak daha bir zorlaşıyor. Çünkü bedel ödemeden kötülük yapabiliyorsunuz.
Evet. Şeyde hocam mesela çocuklardaki öğrenme yollarından bir tanesi taklit. Şimdi eskiden diyelim ki çocuklar daha çok kimi taklit ediyordu? Anne babalarını taklit ediyordu. Ama şimdi daha çok daha çocukluğundan itibaren televizyonun karşısında hocam.
Hocam YouTuber'lar var çok tehlikeli.
Evet.
Yani bütün gençlerin en çok ben büyüyünce YouTuber olacağım diyor. Film çekeceğim meşhur olacağım diyor hocam. Hepsinin kafasında rol model. Maalesef bu YouTuber'ların çoğu da hani böyle güzel şeyler yapanlar, hayır hasanat yapanlar falan değil.
Evet.
Abuk subuk işler yapan. Yani sosyal deney adı altında çocukları dövüp filme çeken veya bir orta halli bir çocuğu dilendirip de böyle hocam yalan dolan hepsi var sanki ya.
Evet hatta geçen bir tanesi ceza almıştı İzmir'de. Bir güya sosyal deney, öyle sosyal deney mi olur? Yoldan geçen birini durduruyor. Diyor ki işte erkeği durduruyor, şu kızı taciz et diyor. Kızı durduruyor, şu erkeğe taciz et. Bunun karşılığında nakit diyelim ki 200 TL verecek. Yani taciz diye bir sosyal deney olabilir mi yani? Hapis cezası aldı da. Ama sonuçta bunlar çocuklar üzerinde hakikaten çok etkili YouTuber'lar.
Onları biz hocam takip etmiyoruz. Orada ne kadar kötü şeyler dönüyor. Uyuşturucu reklamı yapanlar mı ararsınız? Ahlaksızlık reklamı yapanlar mı ararsınız? Yani hocam bu İmam Gazali'nin dediği işler boş şeyler değil. Genelde evet. Filmler, şeyler hep bu tür taraflarımızı kullanarak bizi ele geçiriyor.
Tabii. Yani şimdi mesela şiddet filmi izletilen çocukların arasındaki kavga oranı ile izletilmeyen deneysel çalışmalar yapılmış yani. Diyelim ki anaokulunda bir grup çocuğa periyodik olarak vurdulu kırdılı filmlerde çizgi film tarzında yani yetişkin tarzında değil izletiliyor. Başka bir grup var. O gruba izletilmiyor. Şimdi bakıyorsunuz mesela o şiddet sahnesi içeren filmleri izleyen çocuklar arasında çok fazla şey oluyor. Şiddet oluyor.
Çünkü onu gördüğü için artık kafasında yer etmiş o.
Tabii.
Bana birisi şunu yaparsa ben hemen karşılığını veririm diyor.
Şimdi yeni kuşak daha böyle hesapçı bir kuşak. Yeni nesil gençler daha hesapçı. Şimdi şeye bakıyor yalan dolan üç kağıt şu bu falan filan. Bunlar benim çıkarıma mı değil mi buradan bakıyor. Şeye bakmıyor yani. İlkesel açıdan ahlaksal açıdan bakmıyor. O nedenle bu tür şeyler çok oluyor. Tehlikeli bir hale alıyor. Diyelim ki bizim kuşak. O filmleri etkilerken o kadar etkilenmiyor hocam. Niye?
Biz doğrusunu gördük biraz. İyisini de gördük. Şimdiki nesil bir de çok dünya tecrübesi az olduğu için bütün hayatı internet, ev ortamı işte korona zamanında dışarıda çıkamıyoruz. sadece onu görüyor gerçeklik olarak,
evet,
sanki.
Evet, tabii. Şimdi biz mesela bizim zamanımızda çocuklar hep şunu sorardı, biz de onu sorardık. Filmi iyi kim, iyi kim, kötü kim? Mesela bu iyi mi, bu kötü mü? Yani hangi rolde bu? Biz iyiyi tutardık, çocuklar da iyiyi tutardı. Ama yeni kuşak hangisi daha iyi oynuyor, ona bakıyor. Yani ahlaksal anlamda iyi olup olmadığıyla ilgilenmiyor.
Hocam, inşallah bu konuyu haftaya biraz da devam edelim. Yani vakit bittiği için söylüyorum. Bu behimi, hayvani, şeytani taraflara engel olmak hocam çok zorlaştı günümüzde. Anne babaların, evet, işi zor. Çünkü çok kolaylaştı hocam bunları dış alemde yansıtmak.
Evet.
Ne yapacağız hocam? Onun çaresini inşallah haftaya biraz daha.
Ama en önemlisi şey diyelim, yani burada bir ipucu vermiş olarak. Yani bu konularda duyarlı olan aileler kendi çocuklarını arkadaşlığı konusunda teşvik etmeli.
Hocam onu yapmaya çalışıyoruz. Yani böyle
en kritik şey, en, evet, kolay aynı zamanda bu.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya buradan biraz daha devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.